Ayrım 25.
Ey müminler, müşrik ve gayrimüslim kadınları da iman etmedikçe nikah etmeyiniz. Gayrimüslim, hür bir kadın, hüsnü aniyle ve iyi haliyle, sizi hayrette bıraksa bile iman etmiş bir cariye herhalde ondan hayırlıdır. K2 Bakara Suresi ayet 221 şeklinde ayetler koymuştur. Görülüyor ki bu ayetlere göre Müslüman bir erkek, Müslüman olmayan bir kadını nikah etmemek yanında, karısının müşrik ya da gayrimüslim imanında olduğunu anladığı takdirde onu derhal boşamak durumundadır. Nitekim Ömer bin Hattab, Müslüman imanına girmemiş olan karılarıyla yıllar boyu güzel güzel yaşarken, Muhammed'in bu emirlerine uymak için iki karısını, Ümeyye kızı Kureybe ile Cervel Huzai'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü boşamıştır. Söylemeye gerek yoktur ki, yukarıdaki hükümlerin amacı Müslüman imanından olmayan kadını Müslüman olmaya zorlamaktır. Her ne kadar söz konusu bu hükümlerin kendilerine kitap verilen ümmetlerin hürre kadınlarına yani Hristiyan ve Musevi kadınlara uygulanmadığı ve Maide suresinin 5. ayetine göre bunları nikah etmenin helal kılındığı ve İslam şeriatına göre bu kadınlarla evlenen Müslüman erkeklerin onları zorla İslam yapamayacakları söylenirse de bütün bunlar aslında bir kandırmadır. Çünkü bir kere kitap ehli olan kadınları nikah etmenin helal olduğunu bildiren Maide suresinin 5. ayetini Muhammed, Medine'ye hicret edip Yahudilerle iyi ilişkiler kurmak istediği ilk zamanlarda yerleştirmiştir. Yerleştirirken de sadece kitap verilen ümmetlerin kadınlarını değil, fakat taamlarını da yani yedikleri şeyleri de helal kılmıştır. Ayet şöyledir. Ey müminler! Size bugün tayyibat, bütün temiz nimetler de helal kılındı. Kendilerine kitap verilen ümmetlerin taamları da size helaldir. Sizin taamınız da onlara helaldir. Ey müminler! Sizden önce kendilerine kitap verilen ümmetlerin hürre kadınlarını da nikah etmek bugün size helal kılındı. K5 Maide Suresi Ayet 5. Böylece onları kendisine bağlamak ve müttefik yaparak güçlenmek ve Mekkelilere karşı zaferler sağlamak hevesindeydi. Az zaman sonra onları Müslüman yapmaya heveslenecektir. Bu nedenle ibadet yönünü Yahudilerin kutsal bildikleri yöne, yani Kudüs yönüne çevirecektir. Bilindiği gibi bu hevesinin boşa çıkması ve Yahudilerin kendisini peygamber olarak dahi kabul etmemeleri üzerine onlara karşı düşman kesilecek ve onlar lehine olmak üzere söylediklerini değiştirecektir. İbadet yönünü Kudüs'ten tekrar Mekke yönüne çevirecek, Müslümanlara, Yahudileri ve Hristiyanları kendilerine dost edinmemelerini emredecektir. Tekrar hatırlatalım ki Bakara suresindeki "Ey müminler, müşrik ve gayrimüslim, kadınları da iman etmedikçe nikah etmeyiniz. Gayrimüslim hür bir kadın sizi hayrette bıraksa bile iman etmiş bir cariye herhalde ondan hayırlıdır. K2 Bakara suresi ayet 221 şeklindeki ayet, umumi surette gayrimüslim kadınların haram kılındığını ihtar etmektedir. Mümtehine suresindeki, kafir karılarıyla nikahlanmayın, onları nikahınız altında tutmayın. Şeklindeki ayet ise, Hüdeybiye olayları sırasında, yani hicretin 6. yılında yerleşmiştir. Bu itibarla genel olarak gayrimüslim kadınların haram kılındığına dair ayet, kitap ehli ümmetlerin kadınlarının helal kılındığını belirten Maide suresindeki ayet ile nesfe tadil edilmiş sayılmaz. Bir an için sayıldığını kabul etsek dahi, bu demek değildir ki Müslüman erkeği ile evlenen Yahudi ya da Hristiyan kadınlar isterlerse dinlerini koruyabilirler. Çünkü koruyabilmiş olsalar, İslam'ın şartlarına aykırı davranmakta serbest olabilecekler demektir. Örneğin, kelime-i şehadet getirmeyebilecekler, yani Muhammed'i peygamber olarak bilmeyeceklerdir. Ya da namaz, hac etmek vesaire gibi ibadet görevlerini yerine getirmeyebilecekler ya da cumartesi ya da pazar günlerine hürmet edip cuma gününü sevmeyebilecekler ya da İslam'ın çoğu emirlerine aldırış etmeyebileceklerdir. Çünkü bütün bunlar kendi dinlerinin öngörmediği şeylerdir. Siz hiç tasavvur edebilir misiniz ki Muhammed kendisini peygamber diye kabul etmeyen ya da ibadet etmek için kiliseye ya da havraya giden kadınları Müslüman erkeğine helal kılsın? Ya da Müslüman erkeğine bu tür davranışlara göz yummasını emretsin. Siz hiç düşünebilir misiniz ki Kur'an'da Allah katında din ancak İslam'dır? K3 Ali İmran suresi ayet 19. Allah'ın yarattığı din sadece İslam'dır. K30 Rum suresi ayet 30-31 şeklinde ya da buna benzer sayısız ayetler yerleştiren ve aslında İslam'dan gayrı gerçek din kabul etmeyen ve başka bir dine yönelenlerin sapık olduklarını söyleyen, Yahudilerle ve Hristiyanlarla yakınlık ve dostluk kurulmamasını emreden, nihayet kendi öz anası Emine'yi bile Müslüman imanına sahip olarak ölmedi diye Tanrı'dan mağfiret dilemeyen, onu cehennemlik bilen Muhammed, Müslüman erkeklerle evlenen Yahudi ve Hristiyan kadınlarına kendi dinlerini korumaları olanağını versin. Hiç olacak şey midir bu? Eğer bu kadar hoşgörülü olmuş olsaydı, yaşamı boyunca farklı inançta bulunanları Müslüman yapmak için savaşlara girişmez, kafalar kesmezdi. İddia edilir ki, kendi karılarından bazılarına, örneğin Safiye'ye kendi dininde, yani Yahudilikte kalması olanağını sağlamıştır. Yalandır. Yalan olduğunu da Diyanet Başkanlığı'nın yayımladığı Sahih-i Buhari külliyatından anlamak kolaydır. Gerçekten de bu külliyatın ikinci cildinde yer alan bir haber şöyledir. Ömer'in hilafeti sırasında Safiye'nin bir cariyesi gelip, Safiye hala Sebt'i seviyor. Cumartesi'ye yani Yahudilerin gününe hürmeti vardır. Yahudilere de ataya, bahşiş vesaire vererek muvasatta yardımda bulunuyor diye fitneler. Bunun üzerine Ömer Safiye'yi çağırtarak bu sözün doğru olup olmadığını sorar. Safiye'nin cevabı şu olur. Cumartesi gününü Allah bana onun yerine Cuma'yı vereliden beri sevmem. Yahudiler bahsine gelince onların içinde yakınlarım, akrabalarım vardır. Onlara acıyarak yardım ederim. Görülüyor ki Safiye kendi ağzıyla Müslüman olduğunu ve İslam'ın emirlerine göre davrandığını söylemektedir. Yine iddia edilir ki Osmanlı padişahlarının anaları ve eşleri Hristiyan kadınlardan oluşmuştur. Doğrudur. Bunlar Hristiyan ailelerinden çoğu zaman zorla alınan kimselerdir. Fakat Müslüman olmuşlardır. Muhtemelen bazıları gizli olarak eski dinlerine bağlılık duymuşlardır. Fakat padişah karıları ya da anaları arasında Hristiyanlığını ya da Yahudiliğini koruyup kendi dinlerinin icaplarına uyan, kiliseye ya da havraya giden görülmemiştir. Hemen belirtelim ki evlenilecek olan kadında dindarlık şartını aramaktan maksat erkeğin çıkarlarını sağlamaktır. Çünkü dindar kadın demek Müslüman kadın demektir. Müslüman kadın ise İslami emirler gereğince kocasına itaatkar, boyun eğen ve kocasını efendi, seyyid ve kendini tabii köle gören kadın demektir. Kocasına bu anlayış içerisinde hizmet eden, onun şehvetini gidermekte kusur etmeyen kadın demektir. Bu şekilde davranmadığı takdirde cennete giremeyeceğine inanmış kadın demektir. Nitekim Gazali bunun böyle olduğunu şöyle kanıtlar. Resul-i Ekrem'in dindar kadın ile evlenmeyi teşvik etmesi, efendisine dini cihetten yardımcı olması bakımındandır. Kadın dindar olmazsa efendisini meşgul eder, huzurunu bozar. Dini duyguları zayıf olan kadının kocasına ihanet edeceğini, kıskançlıklara ve felaketlere sürükleyeceğini de ekler ve dindarlığın önemi üzerinde ısrar eder. Ederken de Muhammed'in sözlerine dayanarak sanki dindarlığı ön planda tutuyormuş görünür. Çünkü biraz önce değindiğimiz gibi Muhammed, kadını sırf malı ve güzelliği için alan kimse, malından da güzelliğinden de mahrum olur. Fakat dindarlığı için kadın ile evlenen kimseye Tanrı, malı da güzelliği de nasip eder şeklinde konuşmuştur. Sanılmasın ki dindarlığı gerçekten diğer unsurların özellikle güzellik ve mal gibi unsurların üstünde saymıştır. Asla. Çünkü temenni ettiği şey asıl bunlardır. Yani güzellik ve varlıktır. Fakat erkek bakımından bunlardan yararlanabilmek ancak kadının kendisini efendi seyit olarak kabul etmesiyle, kendisine gözü kapalı şekilde itaat etmesiyle mümkündür. Zira aksi takdirde güzelliğine güvenip kendisinden ayrılmak isteyebilir ya da kıskançlığını kabartabilir ya da varlıklı bir kadın ise parasına güvenip ona kafa tutabilir ya da servetinin kendisini azdırması halinde caka satabilir. Fakat eğer iyi bir Müslüman kadın ise Müslümanlığın şartı olan itaatkarlık ve tabiilik içerisinde kocasını seyit bilerek ve güzelliğini ve varlığını dahi kale almayarak kocasına hizmet etmek ve onu cennetlere hazır duruma getirmek, huzur ve rahat içerisinde tutmak zorundadır. Yukarıda belirttiklerimizden anlaşılacağı gibi, nikah erkeğin çıkarlarına uygun koşullara dayatılmış ve kadın bu koşulların kurbanı haline sokulmuştur. Kadın haklarına bağlı olduğu sanılan İslam erkek bakımından öngördüğü şeyleri ve örneğin, bir kadınla dört şey için evlenilir, güzelliği, parası, asaleti ve dindarlığı şeklindeki formülleri kadınlar bakımından söz konusu etmemiştir. Örneğin, bir erkekle yakışıklılığı, parası, akıllılığı vesaire için evlenilir diyerek eşit bir ortam getirmemiştir. Eğer güzellik, para, asalet gibi şeyler erkekleri hoşlandıran, mutlu kılan şeylerden ise kadınlar için de böyle olması gerekir. Eğer evlilik kadın erkek eşitliğine dayalı olarak her iki tarafın birbirinden hoşlanacakları öğeler üzerine kurulacak ise erkeğin seçimine olduğu kadar kadının da seçimine yer vermek gerekir. Eğer İslam söylendiği gibi böyle bir eşitliğe ve kadın haklarına bağlı olmuş olsaydı, evliliği sadece erkeğin çıkarlarına ve rahatına uydurmazdı. Her iki tarafa da aynı olanakları sağlardı. Oysa ki bunu yapmamıştır. Aksine, nikah yolu ile kadını erkeğin sömürüsüne hazırlayıcı bir basamak haline sokmuştur. 11. Evlilikte koca, seyit, efendi, kadın ise tabii köle durumundadır. Şeriatçının körü körüne saplandığı görüşlerden biri de evlilik kuruluşunun Muhammed sayesinde kutsal bir niteliğe kavuşturulduğu, kadın erkek eşitliğine oturtulduğu, karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde aile mutluluğunu sağlama amacına dayatıldığıdır. Bu görüşü kanıtlamak üzere öne sürülen hükümler arasında, kocaların kadınlarda olan hakları gibi kadınların da onlarda aynı hakları vardır. K2 Bakara Suresi ayet 228. Kadınlarınızla iyi geçinin, iyi muaşerette bulunun. K4 Nisa Suresi ayet 19. Yakınlara, yetimlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa iyilik edin. K4 Nisa Suresi ayet 36. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun şeklindeki Kur'an ayetleri yanında hadislerde yer alır. Hele Muhammed'in Arafat Vadisi'nde halka hitaben yaptığı bir konuşma vardır ki, Haccatül Veda diye anılır ve şeriatçı çevrelerince İslam İnkılap tarihinin bütün beşeriyete hitap eden en etkili konuşması olarak kabul edilir. Aslında beşeriyetle ilgili bulunmayan, bu konuşmasında kadın erkek ilişkilerine de değindiği ve örneğin erkeklerin kadınlar ve kadınların erkekler üzerinde hakları bulunduğunu belirttiği ve "Ey Nas, kadınların haklarına riayet etmenizi tavsiye ederim" dediği söylenir. İşte buna ve yukarıda zikrettiğimiz diğer benzerlerine dayanarak yazarlar, İslam dininin kadın haklarına saygılı bulunduğunun söz getirmez bir gerçek olduğunu iddia ederler. Veda hutbesi sırasında kadınlardan söz ettiği doğrudur. Ne var ki söylediği şeylerde gerçek anlamıyla kadın hak ve özgürlüğünü öngören ya da eşitlik ilkesini içeren bir anlam yoktur. Aksine kadını erkeğin emrine ve köleliğine terk eden bir anlam yatmaktadır. Onun bu sözlerini kadın konusunda o zamana kadar tekrarlamaktan bıkmadığı aşağılamalarla birlikte ele alacak olursak bunun böyle olduğunu anlamamız kolaylaşır. Fakat her şeyden evvel veda hutbesinde kadınlarla ilgili sözlerine göz atalım. Ey Nas, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve İsmetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile hariminiz, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer onlar razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafif surette darp ve tahzir edebilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre her türlü giyim ve yiyimlerini temin etmenizdir. Dikkat edilecek olunursa, Muhammed Ey Nas diye başladığı bu sözleriyle her şeyden önce erkekler sınıfına hitap etmektedir. Kadınları kendisine muhatap dahi edinmemiştir. Ey Nas, siz kadınları emanet olarak aldınız derken, siz sözcüğünü erkekler için kullanmaktadır. kullanırken de onlara Allah'tan emanet olarak, yani mal alır gibi aldıkları ve üzerlerinde tasarruf etme olanağına sahip bulundukları kadınlardan söz açmaktadır. Yerleştirmiş olduğu bu zihniyet yüzündendir ki, Müslüman kişi cömertliğinin kabardığı hallerde karısını mal hediye eder gibi başkasına peşkeş çekmeyi meziyet bilmiştir. Sad İbni Rebi ile Abdurrahman İbni Af arasında geçen şu olay, bunun ibret verici örneklerinden biridir. Önce hatırlatalım ki Muhammed hicretin ilk yılında bu iki taraftarı arasında kardeşlik tesis etmiştir. Her ikisi de Muhammed ile birlikte çeşitli savaşlara katılmışlar, kısa zamanda büyük varlığa konmuşlardır. Abdurrahman'ın rivayetine dayalı olarak Buhari'nin bildirdiği bir hadise göre Sad İbni Rebi bir gün Abdurrahman'a şöyle der. Ben mal cihetiyle Ensar'ın en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım. Sonra bak, iki kadınımdan hangisini dilersen senin hesabına talakını veririm, boşarım. İddeti geçince onu tezevvüc edersin. Kendine karı olarak alırsın. Fakat Abdullah bu teklif karşısında Sadık'ın karısını almak yerine ondan daha kazançlı bir şey ister ve şöyle der. Allah karını ve malını sana mübarek eylesin. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. İçinde ticaret yapılan bir çarşınız yok mu? İşte bana o pazarı sağlayınız. Görülüyor ki Sad elindeki karılarından birini mal hediye eder gibi Abdurrahman'a devretmeye hazırdır. Ve eğer Abdurrahman razı olsa, zavallı kadıncağız bilmediği, istemediği bir adama gitmek zorunda kalacaktır. Şunu da hatırlatalım ki, Muhammed her ne kadar yukarıda söz konusu hutbesinde kadınların haklarına riayet tavsiye ederim demişse de, kadınlar bakımından bu hakların giyim ve yiyim gibi belli ve sınırlı bir alana hasredildiğini anlatmaktadır. Yani kadınını besleyen ve giydiren erkek kadın haklarına riayet etmiş sayılacaktır. O da tabii kadından sağladığı hizmetler ve yararlar karşılığı olarak. Öte yandan bu sınırlı alanda dahi erkeği zorlayıcı bir müeyyide ile bağlanamamıştır. Sadece Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim demiştir. Tavsiyeye dayalı bir usul ile kadına güya teminat sağlamıştır. Görülüyor ki halka hitaben yaptığı bu son genel konuşmada dahi yemek ve giyinmek sorunları dışında kadına insan haysiyetiyle bağdaşır bir hak tanımamış ve kadın erkek eşitliğine yanaşmamıştır. Örneğin boşanma hakkı kadın ve erkeğe aittir şeklinde ya da miras eşitlik üzerine paylaşılır filan diye bir şey söylememiştir. Aksine boşanma hakkını mutlak şekilde erkeğe bırakmış, mirasta kadının payını erkeğinkinin yarısı kılmış ve evlilik yaşamlarında erkeği seyit, efendi, kadını ise tabi, köle olarak tanımlamıştır. Bütün bunlardan gayrı bir de kadını, aklen ve dinen eksik yaratık tanımından tutunsa, namaz kılanın önünden köpek, eşek, kadın geçerse namaz bozulmuş olur ve daha buna benzer nice küçültmelere muhatap kılmıştır. Bu vesileyle şunu belirtmek yerinde olacaktır ki, söz konusu veda hutbesinde kadınların beslenmek ve giydirilmek hakları bulunduğunu söyleyen Muhammed, erkeklerin onlar üzerindeki tasarruf hakkını anlatırken, bunu kıskançlık duygularından gelme bir itişle yapmaktan geri kalmamıştır. O kadar ki, eğer onlar razı olmadığınız kimseyi yuvanıza alırlarsa, onları dövebilirsiniz demekten kendisini alamamıştır. Bunu söylerken muhtemelen aklına vaktiyle Zeynep'e aşık oluşuyla ilgili olaylar gelmiş olmalıdır. Bilindiği gibi yıllar önce bir gün oğullu olan Zeyd'i ziyaret için evine gittiğinde kapıyı Zeynep açmış ve onu ev kıyafetiyle gören Muhammed aşkını mırıldanmış ve sonunda Tanrı'nın emriyle Zeynep'i Zeyd'den ayırtarak haremine almıştır. Yine bunun gibi kadın da zevcinin evinde bir râidir, idarecidir. Ve aile yuvasının hüsnü idaresinden mesuldür derken gerçek anlamda bir eşitlikten değil fakat kadının kocasına karşı itaatkar durumundan söz etmektedir. Çünkü hadisin tamamı şöyledir. Sizin hepiniz râisiniz ve kendi râiyesinden mesulsünüz. Devlet reisi bir râidir, kendi milletinden mesuldür. Er kişi de bir râidir, kendi ailesinden mesuldür. Kadın da râidir ve aile yuvasından mesuldür. Râi sözcüğü sürü otlatan, yöneten anlamlarına gelir. Her ne kadar yukarıdaki sözlere göre kadın dahi râi sayılmakla beraber bir aile yuvasından mesuliyet özellikle kocaya itaatkarlığı kapsar. Bu bakımdan erkeklerin kadınlar üzerinde olduğu kadar, kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğuna dair var olduğu kabul edilen yukarıdaki hükümler aslında bir aldatmadan ibarettir. Kadını erkek ile eşit imiş gibi gösterip, onu erkeğin köleliğine ve sömürüsüne terk etme siyasetinin en verimli malzemesidir ki, şeriatçının elinde büyük bir ustalıkla ve kurnazlıkla iş görmüştür. Bu kurnaz siyaset Muhammed'in evlilik yaşamları örneğine dayatılmıştır. Ana hatlarını birazdan inceleyeceğimiz bu hükümler sayesinde Muhammed, evlilik denen kuruluşu erkeğin rahat ve saltanatını sağlama amacına yönelik ve kadını kocasının günlük hizmetlerini görmeye, şehvetini gidermeye, gönlünü eğlendirmeye ve bu arada neslin üretilmesi için çocuk yapmaya zorlayan bir kuruluş haline getirmiştir. Nasıl ki yukarıdaki bölümlerde belirttiğimiz gibi, bir yandan dünyada faziletli kadından daha değerli bir şey yoktur diyerek sanki kadının faziletlisine değer veriyormuş gibi görünürken, bu söylediğini tamamen inkar edercesine, kadının iyisi olmaz, en iyisi bile kargalar arasında alacak karga gibidir diye ya da buna benzer küçültücü tanımlamalara girişmiş ise ve insanlığa kadınlardan daha büyük musibet bırakmadım diyerek gerçek düşüncelerini sergilemiş ise, aynı şekilde evlilik yaşamlarında da bu taktiğe başvurmuş ve onu erkeğin kölesi durumuna indirmiştir. Bir yandan kadının evlilik yaşamında erkeğe eşit haklara sahip olduğu kanısını yaratırken, diğer yandan onu erkeğin hizmetkarı yapmış ve erkeğin kadın üzerindeki haklarının mutlak ve sınırsız olduğunu belirtmiş ve erkeği efendi seyit ve kadını ise tabi köle durumunda kılmış ve bu düzeni kadın için tahammül edilir hale sokabilmek üzere çeşitli okşama usulleri yanında cennet vaatlerinde bulunmuş ve bu arada erkeğe de karısına sabırlı ve iyi olmasının gereklerini hatırlatmıştır. Ne ilginçtir ki bu hatırlatmayı yaparken ve örneğin karılarınıza karşı sabırlı olun, onlara iyi davranın derken bile bunu kadınların eksik, dün akıllı olmaları ve evlilik yaşamında tabi köle durumuna sokulmaları nedeniyle söylediğini açıklamaktan geri kalmamıştır. Başka bir deyimle Muhammed, evlilik kuruluşunu iki ayrı insanın karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla ve özgür irade beyanıyla oluşturdukları ve eşitliğe dayalı bir hayat arkadaşlığı kurma düşüncesiyle bir araya geldikleri bir kuruluş olarak öngörmemiştir. Onun öngördüğü evlilikte kadın, gerçek olarak kocasının ne hayat arkadaşıdır, ne can yoldaşıdır ve hatta ne de gerçek anlamda öz karısıdır.